Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Profesör Doktor Ergun Yıldırım'la Kırk Amper programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Ali Can Bey bir başka şehir dışı programı olması münasebetiyle aramızda değil. Bendeniz Selahattin Koca Aslan, Ergun Yıldırım hocamıza program boyunca eşlik edeceğim. Hocam hayırlı akşamlar. Yeni hicri yılınız kutlu olsun, mübarek olsun.
Çok teşekkür ederim.
1440. Efendim bugün hem 1 Muharrem 1440 hem de 11 Eylül 2018. Bugün New York'taki İkiz Kulelere ve Pentagon'a yapılan saldırının 17. yılı. 11 Eylül 2001 sabahı Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük terör saldırısına uyandı. 17 yıl önce bugün Boston, New York ve Washington'dan kalkıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağını kaçıran 19 terörist New York'taki İkiz Kuleleri ve Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. İkiz Kuleler'de 2606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve uçaklardaki 246 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 2966 olarak açıklandı. Dünyayı dehşete düşüren 11 Eylül terör saldırısının üzerinden evet tam 17 yıl geçti. Ve bu saldırı insanlık tarihinin en büyük terör eylemlerinden biri olarak hafızalara evet. kazındı değil mi?
Evet.
Ve bugün biz 17 yıl sonra tekrar 11 Eylül saldırılarını konuşuyoruz. Çünkü sonrasında dünyanın dengelerini değiştirecek neticeleri beraberinde getirdi bu saldırılar. Öyle mi?
Evet. Şimdi bu tabii çok önemli sonuçlara yol açtı. Aslında saldırının kendisi ne kadar dehşetli, ne kadar korkunç bir kaos katliamı yansıtıyorsa, bunun sonucunda ABD'nin uyguladığı evet. politikalar da aslında
aratmayacak derecede dehşet.
Evet, o kadar tabii. dehşet yani tabii. çok enteresan bir şey. Evet, teröristler saldırıyorlar. Orada masum insanlar da katlediliyor. Hı-hı. Onlar da ödüyor. Bu hakikaten korkunç bir şey. Ama 11 Eylül hadisesinden sonra Batı'da, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasında çok köklü değişmeler ortaya çıktı.
Evet. Yani, ne gibi hocam bu köklü değişiklikler derken?
Mesela bir tanesi işte bu İslam dünyasının yeniden işgal edilmesi. Hı hı. İşte Afganistan işgal edildi. Daha sonra Irak işgal edildi. Bu işgallerle birlikte birçok trajediler yaşandı. Hı hı. Yüz binlerce insan katledildi. Hı hı. İşkencehaneler,
Ebu
Gureyb gibi işkencehanelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin personeli, ordusu vesaire bu bölge yerel düzeyde birçok travmanın ortaya çıkmasına neden oldu. Bugün Suriye'de, Irak'ta kısmen durulmuş, Suriye'de devam eden bu iç ayaklanmalar, terör isyanları aslında bu 11 Eylül sonrası ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik uyguladığı politikaların bir ürünü. Bununla birlikte okumak mümkün. Dolayısıyla bu İslam dünyası açısından korkunç sonuçlara yol açtı. Yani İslam dünyasından bir terörist grup ABD'yi cezalandırmak evet. amacıyla kendince böyle bir terör faaliyetinde bulunuyor. Ama burada sonuçta diyelim bahsettiğiniz rakamlarda 3000 civarında insan ölüyor. Fakat bunun sonucunda İslam dünyasındaki katliamlara baktığımız zaman milyonları geçiyor.
Milyonlar.
Büyük göçmen dalgaları ortaya çıkıyor.
Hatta
İç
çok
savaşlar
doğru.
ortaya çıkıyor.
Özür dilerim. İnsan şunu da düşünmeden edemiyor. Şimdi anlattıklarınızı büyük bir dikkatle dinliyoruz. Yani acaba tüm bu işgaller, hunharca saldırılar, hoyratlıklar, gaddarlıklar olsun ve yaşansın diye mi bu 11 Eylül saldırıları birileri tarafından kurgulandı, bir senaryo yazıldı ve hayata geçirildi? Bilmiyoruz bunun tabii arka planında
evet.
neler olabilir ama.
Ama sonuç bu yani. Sonuçta evet. bunun en büyük maliyeti İslam dünyasında.
İşte bu maliyeti çıkartmak
yani,
için.
O... Evet. Hakikaten mesela yine bu çerçevede Soğuk Savaş döneminde hep öteki olarak algılanan, işte geliyorlar bizi işgal ediyorlar diye korkulan, kendisine karşı her çeşit çatışma ve mücadele verilmesi gerektiğine inanılan bir Sovyetler dünyası vardı. 11 Eylül ile birlikte çok net bir biçimde bunun yerine İslam dünyası almaya başladı. Evet. İslami hareketler almaya başladı. İslami faaliyetler almaya başladı. Yani efendim biz teröristlere müdahale ediyoruz dendi ama sadece teröristlere değil, bu çok geniş tutuldu. Hatta İslam'la terörizm yan yana kullanılmaya başladı. Telaffuz edilmeye başlandı. Bu büyük bir zihinsel dönüşümdür. İslam dünyasına bakma ve onunla ilişki kurma konusunda ciddi bir zihinsel dönüşümdür. Mesela Bernard Lewis, Türkiye ile ilgili de kitap yazmış olan birisi. İslam'la ilgili birçok kitapları var. Bir müsteşrik, bir aynı zamanda uzun süre Britanya'da çalışmış bir ajan. Yani sonra bu dönemde Bush'a danışmanlık yapıyor ve çeşitli politikalar öneriyor. Yani bu politikaların temelde çatışmaya dayanıyor. Efendim zaten İslam sürekli Hristiyanlık aleyhine gelişiyor, yayılıyor. İslam hep tarih boyunca Hristiyanlara tahakküm etmeye çalışıyor. İşte şu an olan da onun bir yansımasıdır. Onlar geliyorlar, medeniyetimize saldırıyorlar. Dolayısıyla bu çok büyük bir tehdittir. Bunlara karşı her şeyi yapmalıyız. Yani Huntington'ın medeniyetler çatışması tezinin aslında temelinde Bernard Lewis'in görüşleri var.
Evet.
Öteden beri. Ve bu adeta İslam'ın aleyhine doğruymuş gibi kullanmaya başladılar. Orada nasıl deniyorsa, efendim biz her çeşit şantajı, her çeşit diplomasiyi, her çeşit şiddeti ve kuvveti kullanmalıyız. Huntington böyle bir şey öneriyor. Bernard Lewis de benzer şeyler söylüyor. Ve hakikaten biz işte teröristleri arıyoruz diye Afganistan'a müdahale edildiği zaman Afganistan'da birçok katliamlar yapıldı. Orta Doğu'ya efendim Raqqa, Musul düşünün. Terörden arındırılıyor ama aynı zamanda bugün Musul'da bakıyorsun her yer yakıp yıkılmış durumda. Ve dolayısıyla sadece ABD ile de kalmadı, bir de Rusya da Orta Doğu'ya girdi. Ve o da işte bugün İdlib'de bu şeyler devam ediyor.
Katliamlar
devam ediyor. Böyle sonuçlara yol açtı. İslam batıda bir tehdit olarak görülmeye başlandı. Buna yönelik yeni politikalar üretildi ve bundan kendilerini korumak için Müslümanları birbiriyle çatıştırma yolunu benimsediler. O nedenle Müslümanların en önemli diyelim zaafları, sosyolojik zaafları nedir? Batıda diyelim sınıftır.
Evet.
Bizde nedir? Bizde mezheplerdir mesela. Kavmiyetçiliktir. Bunu tam da kaşıdılar. Bu fay hatlarımızı harekete geçirdiler. Ve bugün Orta Doğu'da bunun etrafında Müslümanlar birbiriyle savaşır halde gözüküyor. Bir de bunun bazılarını da örnek hale getirip adeta bir kurgu oluşturdular. Mesela IŞİD üzerinden siyah giyen insanlar la ilahe illallah diye bağırıyorlar. En ilkel vahşi bir tarzda kılıçla insanların kellesini uçuruyorlar.
Evet.
Bunu televizyonlarda yayınladıklarında, bunların filmlerini yaptıklarında İslam dünyasının, İslam'ın işte vahşi olduğu gibi bir şey söylediler. Bu hakikaten çok korkunç bir şey. Mesela daha geçenlerde Avrupa'nın bir ülkesinde yapılan bir araştırma var. Oradaki Müslümanlar aslında suç oranlarına bakıldığı zaman ciddi bir suç oranı yok. Ama orada Müslüman olmayanlara sorulduğu zaman Müslümanlarla ilgili %70'i onları potansiyel suçlu olarak görüyor. Tamamıyla bu işgallerle beraber ortaya çıkan politikalar, faaliyetler bu algılamaları üretiyor. Burada mesela en önemli sorunlardan birisi İslamofobiyanın yükselişi.
İslamofobiya.
Ya İslamofobiya 92'de kavram olarak kullanılıyor İngiltere'de fakat bunun kamuoyunda geniş bir sorun haline gelmesi 11 Eylül sonrasıdır.
Yine 11. fundamentalizm falan da yine o dönemlerde daha bir
evet.
literatüre yani, dahil edilmedi.
O zaman tabii 80'lerde fundamentalizm evet. kullanılıyor. Doğru. 90'lar 2000'lere doğru orada siyasal İslam işte arkasında Salafizm gelecek. Cihadist demeye başlayacaklar aynı şekilde. Bu kavramların hepsi de sonuçta sadece teröristleri mahkum eden, onları dışlayan bir söylem taşımıyor.
Tabii.
Bunlar aynı zamanda hakikaten her çeşit şiddete karşı mesafe koyan İslami hareketleri de kapsamına alıyor. Mesela İhvan-ı Müslümin. İhvan-ı Müslümin şiddetten uzak durmaya çalışan bir yapı. Benimseriz, benimsemeyiz. Bize uyan yanları var, uymayan yanları var. Ama sonuçta kendi içinde tutarlı olan, İslam'dan ilham aldığını söyleyen bir toplumsal hareket. Ve şiddete de bulaşmamış. Bulaşan kişileri de dışlamış, kendinden uzaklaştırmış. Ama bugün bu olaylardan sonra İhvan-ı Müslümin'le ilgili birçok araştırmalar var ve bakıyoruz. ABD başta olmak üzere bunlara fundamentalist diyorlar, terörist diyorlar ve mahkum edici bir takım ifadeler kullanıyorlar. Bu İslami fobiye en çok aslında Avrupa'da yaşayan ve ABD'de yaşayan Müslümanları etkiliyor. Çünkü artık milyonlarca Müslüman insan yaşıyor orada. Yani göçmen olarak gitmiş diyelim Araplar, Türkler var, sadece bunlar değil, orada İslam'ı seçmiş olanlar da var diyelim. Dolayısıyla bu milyonlarca Müslümanlar bu 11 Eylül hadisesinden sonra üretilen bu propagandayla beraber düşman olarak görünüyorlar. Korkulacak kişiler olarak görüyorlar. Korku artık bir komünizm değil, komünizm fobisi yerine İslami fobiya çıkmış. İslam bir korku olarak algılanmaya başlamış. Somut bir takım şeylere de dayanmıyor. Yani elbette Avrupa'nın içinde El-Kaide, IŞİD bir takım terörist eylemler yaptı. İnsanlar orada katledildi. Masum insanlar. Bunlar çok büyük kötülükler. İnsanlar bunlardan etkilenebilir. Ama bizim coğrafyalarımızda bunlar çok daha yüksek düzeyde oldu. Dolayısıyla biz coğrafyamızda IŞİD Hristiyanlara karşı işte her çeşit kötülükleri söylüyor vesaire ama genel Müslüman kitle bu yaklaşımları benimsemiyor.
Asla
yani.
Ve kat.
Değil mi? Yahudilere yani, böyle bakmıyor.
Tabii.
Gayrimüslimlere böyle bakmıyor. Ama şey için Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslümanlar için bunu söylemek kolay değil. Orada her gün gittikçe Belçika gibi çok özgürlükçü ülkelerde bile başörtüsüne karşı ve diğer İslami pratiklere karşı ciddi anlamda daralmalar yaşanmaya başlanıyor. İşte camiler bir dönem ciddi anlamda kundaklanma olaylarını yaşadı. Bunlar 11 Eylül hadisesinden sonra olan şeylerdi. Ve İslami fobiya çok ciddi bir tehlike, ciddi bir sorun. Çünkü oradaki insanlar o ülkelerin yurttaşları. Yani inançları Müslüman.
Almanya'da yaşayan ama Müslümanlar, oranın yurttaşı. Hollanda'da yaşayanlar tabii.
Dolayısıyla akrabaları oralı olan insanlar. Oranın oradaki ülkeye çalışarak katkı veriyorlar, vergi veriyorlar vesaire. Onların yaşadığı huzursuzluk oraya yansıyor aynı zamanda. O ülkelerin toplumsal bütünlüğü açısından da tehdit edici bir şey aslında İslamofobiya. Sadece Müslümanları tehdit eden bir şey değil, o toplumun huzurunu da tehdit eden bir şey bu. Ya çok kültürlülük teorileri Avrupa'dan çıktı ama şimdi sırf başörtü giyiyor diye, sırf işte var olan insanlardan farklı inanç pratikleri var diye bu kültürel farklılıklarıyla dışlanmayı yaşıyor insanlarımız. Buna işte kültürel ırkçılık diyenler var. Yani kültürel, yani renkten dolayı, soydan dolayı ırkçılık yaşanmıyor ama kültürel farklılıktan dolayı yaşanıyor. Yani siyah diyelim beyazdan farklı olduğu için beyazlar tarafından dışlandığında, ötekileştirildiğinde bu ırkçılıktır.
Evet.
Ama Müslüman da farklılığı ne var? Başını örtüyor, helal et yiyor, domuz eti yemiyor, değil mi? Oruç tutuyor, kiliseye gitmiyor da camiye gidiyor.
Camiye gidiyor.
Dolayısıyla bu kültürel farklılıklar nedeniyle dışlanıyor, ötekileştiriliyor, kültürel ırkçılık ortaya çıkıyor. Irkçılık nasıl aslında Avrupa'da, Avrupa'nın aslında birçok olumlu şeyini karalayan, yok eden, ciddi anlamda çürüten bir şeyse, bu kültürel ırkçılık da ona yol açıyor. Toynbee büyük bir tarihçi diyor ki Avrupa modernliğinin karşı karşıya olduğu çok iki önemli sorun var diyor.
Nedir onlar?
Alkolizm ve ırkçılık diyor. Ve bu iki sorunu da çözmek için diyor İslam'dan yardım almak gerekiyor diyor.
Alkolizm ve ırkçılığı çözmek
alkolizm için. Alkolizm ve ırkçılık. hakikaten İslam ikisine de karşı olan bir din yani. Şimdi oradaki Müslümanların bu yaşamıyla bu iki sorunun çözümü konusunda onlara katkı sağlayacak yönlere sahip, potansiyellere sahip, bundan yararlanmaları gerekirken kültürel ırkçılıkla bunu dışlarlarsa yararlanamazlar yani. Dolayısıyla onları da fakirleştiren, onlara da sorunlar haline dönmesine neden olan bir şeydir İslamofobiyanın yükselişi. Bu yeniden ırkçılığı da tetikliyor. Mesela neonazisin dediğimiz hareketler ortaya çıkıyor. Yani bir Avrupa veya Amerika medeniyeti bütün bir insanlık perspektifinde İslam'ı da kapsayarak, kucaklayarak okumak yerine beyaz olma üzerine okursa, sadece işte Hristiyanlık üzerine okursa, sadece oradaki kendi işte diyelim sınırlarını belirlediği bir grup üzerinde okursa, bu medeniyet hakikaten ırkçılığa döner, içe kapanır, kendi toplumuna da insanlara da büyük zararlar verir. 11 Eylül yeniden aslında neonazizmin yükselişine yol açtığı gibi evangelizmin yükselişine de yol açmıştır bence.
Şimdi bugünlerde çok duyduğumuz
bir şey.
Kavramlardan biri evangelizm.
Şimdi biz şiddetin yol açtığı fiziksel veya da nesnel olguları çok kısa sürede görebiliriz.
Evet.
Mesela işte rakamları verdiniz. Üç büyük binalar yıkıldı. İnsanlar şu kadar katledildi. Somut sonuçlar. Ondan sonra gittiler, işgal ettiler. Somut sonuçlar. Peki daha sosyal sonuçları, kültürel sonuçları, işte bugün ortaya çıkıyor.
Evet. Bunlar.
Dini sonuçları bugün ortaya çıkıyor. Arada 18 sene geçiyor, 17 sene geçiyor. Ondan sonra ortaya çıkıyor. O nedenle bu fiziksel şiddetlerin karşısında insanlar tabii çok ciddi şeyler yaşıyor. Yani insan içi acıyor, insan üzülüyor. Fakat bunlara yönelik önlemler alınırken yarın 10 sene sonra insanların psikolojisinde, sosyal hayatta ne tür yankılara yol açar diye düşünmek lazım.
Tabii.
Yani 11 Eylül hadisesi genel olarak o dönem diyelim 3000 kişinin katledilmesiyle oradaki insanlara ABD'nin Pentagon gibi beynine saldırılmasıyla ABD'ye çok büyük bir şey vermiştir. Çünkü ABD dokunulmaz, yüksek teknolojisiyle bilmem neyle böyle bir imgeye sahipti. Yani düşünün nasıl bir dönem Sovyetler Birliği gidilmez, görülmez, duyulmaz bir dünya olarak yüceltiliyorduysa ve sonra 20 yaşına bir genç küçük eski bir uçağıyla uçtu, Kızıl Meydan ortasına indi
evet.
ve o imgeyi parçaladıysa, o teröristlik yapmadı, büyük bir insani şey yaptı. Onu kutlamak lazım. Burada da teröristlerin Amerika'nın aleyhine yaptığı bir şey var. Yani Pentagon gibi bir şeye saldırılacağını hayallerinde, yani akıllarında geçiremezlerdi. Böyle bir şey oldu. Amerika'nın dolayısıyla o yenilmez imajını yıktılar. Bu Amerika için çok tehdit edici bir şey.
Karizmanın bir şey. Çizildiği bir karizmanın an oldu tabii.
Ama bizim için çok daha kötü sonuçlara neden oldu. Yani bakın Müslümanların İslamofobiya ile karşılaşması, İslam dünyasının geniş önemli yerlerinin işgal altında tutulması, işgal edilmesi ve bu işgallerle birlikte yeni terörist grupların üremesi ya da üretilmesi, yeni isyanların ortaya çıkması, büyük göç dalgaların, iç savaşların olması. Bütün bunları aslında 11 Eylül üzerinde de okumak mümkün. Bu Amerika emperyalizminin aslında ufak kendisine yönelen bir tehdidi sanmak için bütün dünyayı yakmayı göze almaya kalkıştığını da görmemiz açısından, hiçbir adalet, hiçbir hukuk, hiçbir değer tanımadığını da görmemiz açısından ibretlik bir konu aslında.
Evet. Yani bu 11 Eylül'deki terör saldırılarının maalesef faturası başta İslam dünyası olmak üzere çok geniş bir coğrafyaya o gün bugündür.
Evet.
Çıkartıldı, ödetiliyor halen daha. Evet. Ve zulümlerin de ardı arkası kesilmiyor ne yazık ki. Ve hocam o kadar sudan bahaneler üretiliyor ki mesela o Irak işgalinde hatırlarsınız. Neymiş efendim? Saddam'ın elinde kimyasal
silah
var. Evet. Ondan sebep sen tutuyorsun. Evet. Sanki oradaki senin o nasıl iştahlı bir şekilde Musul'daki petrollere göz koyduğundan dünyanın haberi yokmuş gibi. Çok böyle evet. Tuhaf bahanelerle insanların aklıyla dalga geçiyorlar gibi. İlginç evet. Şeyler. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da. Kırk Ambar programında birlikteliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Ergun Yıldırım hocamla beraberiz. Hocam 12 Eylül 1980, 12 Eylül 2018, 38 yıl geçmiş 12 Eylül darbesinin üzerinden. Siz 12 Eylül darbesini hatırlıyorsunuz. Tabii evet, ilk gençlik evet. Yıllarınız. Biraz 12 Eylül'ü, 12 Eylül darbesini, darbenin nasıl geldiğini, sonrasında 12 Eylül'ün Türkiye'ye ödettiği bedelleri, sonuçlarını konuşalım. Bugün o darbeyi yapan komite, konsey, başta Evren olmak üzere etrafındaki o beşli çete hiçbir şekilde hayırla yad edilmiyor.
Evet.
Ama o dönem hayatını kaybeden sağdan ve soldan yüzlerce insan evet. Ne büyük acılar yaşadılar, onların yakınları vesaire. 12 Eylül evet. Hala daha derin bir yara değil mi hocam bu toplumun?
Derin bir yara ve 12 Eylül rejim içindeki konumuyla özellikle anayasa alanında varlığını sürdürüyor hala. Bütünüyle de sona ermiş değil.
Çok
yani.
Enteresan onu bir şey söylediniz. Bir
konuşmamız
dakika.
Lazım. Şimdi 12 Eylül tabii bir darbe geleneğinin devamı. Yani 1960 evet. Yılında bir darbe yapıldı ve bu darbe ile meşru yönetime el konuldu. Sonucunda başbakan, bakanlar idam edildi. Yeni bir vesayetçi askeri sisteme uygun bir biçimde anayasa yapıldı o dönem. 12 Eylül de benziyor buna. Evet. Aynı. Yani 12 Eylül'den önce tabii Türkiye'de bizde ortaokul yıllarında, lise 1 yıllarında görüyorduk. Çok ciddi işte sokaklarda kavgalar vardı, kurtarılmış bölgeler, mahalleler. Her akşam televizyonlarda öldürülen insanlar, kendi şehirlerimizde öldürülen insanlar, herkes evet. Sağ ve sol diye ayrılmıştı. Korkunç bir ortam vardı yani o hakikaten. Fakat o korkunç ortam daha sonra bazı askeri yetkililerin hatıralarında ve konuşmalarında da gördüğümüz gibi efendim darbeye gidilsin, ortam olgunlaşsın diye desteklendi yönünde kimi şeyler var, bilgiler var ve evet. Bu insanı üzüyor hakikaten. Elbette Türkiye'nin bekası önemli, güvenliği önemli. İnsanlar böyle yok kurtarılmış bölge, yok sokak, mahalle gibi bir şey olmaz. Bu sorunların çözülmesi lazımdı. Hı hı. Ama bu sorunları çözmenin yolu da darbeden geçmemeli yani. Çünkü darbenin maliyeti çok ağır. Hı hı. Hakikaten 12 Eylül'de 600 bin evet. Üzerinde insan mesela tutuklanmış, gözaltına alınmış. Milyonlarca insan fişlenmiş. Hapishanelerde işte on binlerce insan daha evet. Fazla işkence görmüş. İdam edilenler hı hı. Var. İdama yaşı uygun olmadığı için büyütülenler hı. Var. Bunlar çok ciddi travmalar. Çünkü bu insanlar bu toplumda yetişen, yaşayan, büyüyen insanlar. Sadece onlar evet. Gözaltına alınmıyor, işkence edilmiyor, ölmüyor. Onların aileleri de aslında onlarla beraber o kaygıları yaşıyorlar. Gözaltı, ev basmalar, işkenceler. Dolayısıyla toplum o dönemde ciddi bir felçlenme sürecini yaşıyor yani. Adeta toplumun beynine vurulan büyük bir yumruk var. Yani toplum sersemleşiyor o zamanda. Türkiye'de tabii birçok yetenekli insan, lider kabiliyeti olan insanlar hapiste hayatı çürüyor yani. O da ciddi bir entelektüel sermayenin kaybı manasına geliyor. Türkiye'de sağ bir kemalizm yeniden üretiliyor.
12 Eylül'le
birlikte. Yani 12 Eylül'le birlikte. Yani sola karşı yapılıyor güya antikomünizm çerçevesinde. Yani bir yönüyle tabii Sovyetler Birliği'nin planladığı ve Türkiye'de çeşitli grupları destekleyerek harekete geçirdiği bir takım siyasetler var. Türkiye'de burada işte ABD ile ittifak halinde NATO'nun bir üyesi ve bunu tehdit olarak görüyor. Ve bu darbeyi yapmanın önemli gerekçeleri olarak bu görünüyor. O nedenle darbe yapıldıktan sonra bizim çocuklardır.
Evet, gibi başardılar.
Başardılar gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlarla beraber sola önemli ölçüde sola karşı yapılıyor ama aynı zamanda ülkücü gençlerden de birçok kişi bu işkencelerden pay alıyor. Ölenler var mesela rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 4 sene 5 sene kafes gibi bir yerde kalmak zorunda kalıyor. Yani korkunç işkenceler yaşıyorlar bunlar. Ondan sonra İslami kesimde de öyle yaşayanlar var. Aydınlar, gazeteciler... Bu süreçte
yani buldozer gibi bir geçen, toplumun üzerinden geçiyor bu 12 Eylül.
Bu 12 Eylül. Kemalizmi sağ siyaset içinde üretiyor. Ya yani Atatürk'e rağmen bir Atatürkçülük üretimi var bu dönemde. Mesela Atatürk milliyetçiliği deniyor, anayasaya yerleştiriliyor. Ne demekse kişiye dayalı milliyetçilik nasıl olur? Yani dünyadaki milliyetçilik parametrelerine baktığınız zaman çok uyumlu bir şey mi değil mi diye insan düşünüyor yani soruyor hakikaten. Sağ alınıyor ama sağda da yani bir yandan da biraz sağ, bir tane sağdan çektik ipe bir tane de soldan deniyor.
Evet. Her akşam evrenin meşhur laflarından bir
evet,
tanesi.
Birisi burada. Bu. Şimdi darbeci gelenek canlandırılıyor ve askeri vesayet daha güçlü bir biçimde sistem içinde varlığını inşa ediyor. Dolayısıyla sivil siyaset tamamıyla zayıflanıyor. Nitekim sivil siyaseti temsil eden insanlar zaten tutuklanıyor, hapse atılıyor, gözaltına tutunuyor. Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit o dönemde. Sonra bu sivil siyasetin yeniden var olması, yeniden normal kurumsallaşarak varlığını ortaya koyması epey bir süreyi gerektiriyor.
Yani işte bir 3 yıl sonra evet, bir seçimlere gidiliyor.
Gidiliyor.
Ondan sonra bir Özal iktidarı
Özal
devam
iktidarı
ediyor.
Özal geliyor. Evet. Özal bu dönemde aslında bu tabii anayasa kabul ediliyor. Anayasayı da yine darbeci gelenek yapıyor. Onların benim seçtiği kişilerden oluşan danışma kurulu vesaireyle bu anayasa yapılıyor.
Ve %92 halk desteğiyle kabul ediliyor. Tabii o nasıl bir halk desteğidir?
Tabii.
Soru işareti.
O yani önceden haberler gönderiliyor. Yani tehditler savruluyor. Bir de halk zaten bunalmış. Çocukları kayboluyor, öldürülüyor, katlediliyor. Bu bunalımdan çıkmak istiyor halk yani.
Evet.
Çocuklarının ölmesini istemiyor. Sükunetin olmasını istiyor. Böyle bir şey var. Dolayısıyla güvenlikçi politikanın kesin hakimiyetine mahkum edilen şartlar oluşturuluyor aslında. Böyle bir şey var. Bu anayasa hala devam ediyor mesela. Bu önemli bir şey. Bu anayasayla ilgili boyutları konuşmak lazım. Çünkü anayasa bir toplumun sözleşmesidir. Türkiye'de ilk aslında Osmanlı Türk anayasal tarihine baktığımız zaman ilk ciddi sivil anayasa 1921 yılında yapılıyor. 21 yılında tamamıyla sivil yapılıyor. Tamamıyla halkın seçtiği, farklı eğilimlerden insanların yer aldığı, Mehmet Akif Ersoy gibi evet, insanların da yer aldığı bir meclis tarafından yapılıyor. Ama 24 Anayasası'nda yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece seçtiği kişilerin yaptığı bir anayasa. Fakat 60'larda ise tamamıyla askeri darbenin etkisiyle yapılıyor 61 Anayasası ve 82 Anayasası da yine o şekilde yapılıyor. Bu anayasa tabii zaman zaman Türkiye'ye ciddi sıkıntılar üretiyor. Bu sıkıntıları gidermek için mesela Özal bir takım restorasyonlara başvuruyor. 163-142 gibi düşünce
sonra, tabii,
suçlarını Özal kaldırıyor. Yani işte Cem Karaca bunlara takılmış, yurt dışında yaşıyor. Bunu kaldırdığı zaman Cem Karaca Türkiye'nin tarihiyle de geleneğiyle de barışan bir adam haline geliyor. Yani bunlar aslında ötekileştirilen aydınların da kendi devletiyle, ülkesiyle barışmasını sağlayan şeyler bu. Düşünce suçu olmaz. İnsanlar yani komünizmi de düşünce olarak savunabilir, İslam devletini de savunabilir, başka bir devleti de görüşte savunabilir. Şiddete başvurmadıkça, insanları aşağılamadıkça, silahlı bir yapılanmaya yönelmedikçe her çeşit düşünce serbesttir. Özal bu konuda önemli adımlar attı. Daha sonra aslında AK Parti'nin 2002 ile 2010 yılları arasında yaptığı reformlar çok önemli. Hakikaten 12 Eylül düzeniyle hesaplaşan bir reformlar dizisiydi bu. Mesela Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil bir kişi tarafından temsil edilmesi. Ondan sonra askeri darbenin kendisine anayasal gerekçe olarak gördüğü İç Hizmetler Kanunu var. Onu kaldırması çok önemli.
35. maddeydi değil mi?
Evet. Tabii. Çok önemli şeylerdir reformlar bunlar. Hakikaten bugün bize pek bunlar sıradan gibi geliyor ama çok önemli reformlardı.
Yani işte Türkiye'nin normalleşmesi adına atılan çok çok evet. hayati öneme haiz adımlar dediğiniz gibi.
Sonra yine aslında 2011 yılında genel seçimlerde yeni anayasayı yapmak çok gündemdeydi. Çeşitli platformlar kuruldu. AK Parti de o zamanlar işte iktidardaydı ve en önemli projelerden birisi olarak yeni anayasa yapmayı gündeme getirmişti. Evet. Halk da bunun talebindeydi.
Talebindeydi ki 12 Eylül 2011 evet. referandumunda halk güçlü bir %57'lik bir destekle
evet, kısmi anayasal değişikliği gerçekleştirdi.
Canım, yani. Gerçekleştirdi yani.
Onlar çok önemli değişmelerdi. Tabii FETÖ yapılanması evet. o değişmeleri kendi lehine kullandı. Bu maalesef, Türkiye'nin çok maalesef. Ciddi anlamda hiç beklemediği bir şeydi. Sivil iradenin hiç beklemediği bir şeydi. Dolayısıyla çok aleyhinde oldu ülkemizin. Anayasa komisyonu oluşturuldu mesela evet. mecliste. Bu anayasa komisyonuna AK Parti çok ciddi katkı verdi. Her parti eşit biçimde temsil edilerek orada çalışmalarını sürdürdü. 60 küsur sanırım madde çıktı.
Çıktı evet.
Ve o dönemde başbakandı sanırım Erdoğan. Bunları getirin ve bunları kabul edelim dendi. Fakat bir türlü sonuca gidilemedi. Türkiye ilerleme sağlayamadı. Ve askeri anayasa, daha doğru darbeci anayasa demek daha doğru, o hala devam ediyor. 2000'li yıllarda bir takım çevreler sivil anayasa yapalım diye çok yırtındılar tabiri caizse. Çok fazla gündeme getirdiler. Mesela İstanbul Barolar Birliği de bunlardan biriydi. Evet. TÜSİAD bunlardan biriydi o dönemde. Anayasa taslakları hazırladılar. Ama nedense AK Parti iktidarı döneminde sivil anayasa talebi gündemdeydi. Bunun için önemli çalışmalar oldu. Ve bu çevreler bu çalışmalara, bu girişimlere karşı direndiler. Vesayetçi sistemin yanında yer aldılar. Bunları da not etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye sistem değişimini yaptı ama hala anayasa olarak gerekli değişimi gerçekleştiremedi. Bu önümüzde duruyor. Bir biçimde bunun gündeme gelmesi, bunun yapılması gerekiyor. Bu yapıldığında 12 Eylül rejimini tamamıyla Türkiye bundan kurtulmuş olur. Mesela Kenan Evren başta olmak üzere 12 Eylül darbesini yapan kişiler yargılandı evet. Türkiye'de. Bu evet. Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey.
Tabii.
Çok önemliydi. Ondan sonra soruşturmalar, meclis soruşturması komisyon kuruldu. Darbe araştırma komisyonu kuruldu aynı şekilde. Hakikaten çok önemli girişimlerdi bunlar. Önemli bir takım reformlar yapıldı. Ama Türkiye PKK, FETÖ, DAEŞ terör örgütü, ondan sonra Suriye rejiminin çeşitli terör faaliyetleri, DAEŞ-KPC başta olmak üzere bunlarla kuşatıldı. Ve Türkiye dolayısıyla bu reformları sürdürmek yerine kendi varlığını koruma ile yüz yüze kaldı, bırakıldı. Bunlara yöneldi. Allah'a şükür bu konuda şimdi ciddi mesafeler alınmış bulunuyor. İşte PKK önemli ölçüde evet. bu topraklarda tasfiye edildi politikaları. Ondan sonra FETÖ ciddi anlamda tasfiye edildi. Çok önemli bir aşamaya gelindi. Dolayısıyla güvenlik sorunları ciddi biçimde çözülmüş gözüküyor. Türkiye yeniden işte reform eylem planını gündeme getirmesi, Akdamar Kilisesi'nde Van'da
evet.
yeniden işte diyelim ayinlerin düzenlenmiş olması, Türkiye'nin bu demokratik anayasal arayışını temsil etmesi açısından bu girişimler bence çok önemli. Yeni bir anayasayı Türkiye hakikaten yaparsa, bunu başarırsa, sivil, demokratik bir anayasa,
özgürlükçü, bu, evet,
12 Eylül rejiminin de sona ermesine yol açacak. Bundan da öte Türkiye hakikaten, ben toplum olarak, millet, hı-hı, olarak anayasamı kendim yaptım diyecek ve yepyeni bir tarihsel döneme geçmiş olacağız inşallah.
Evet, yani bu bölümün başındaki bir cümleniz ve sonrasında tabii zaman zaman ifade ettiğiniz bir vaziyet, yani hala daha o 12 Eylül Anayasası zihniyetinin zaman zaman kendini göstermesi, fark ettirmesi ve bu 16 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti iktidarda, buna rağmen böyle bir şeyin olması hakikaten, yani bu çok şaşırtıcı bir durum. O dikkatimi çekti yani o ifadeniz. Hala o zihniyetin kalıntıları var,
tabii,
karşımıza
yani,
çıkıyor diyorsunuz.
Kesinlikle, yani anayasada bir takım maddelerin kenarına, köşesine konulan kelimeler var, ifadeler var. Bunlar öne sürülerek Türkiye'de çok şey yapılıyor. Yani düşünün, anayasanın ikinci maddesinde birçok şeyler var. Sosyal, hukuk, işte laik devlettir diye. Bakın,
evet,
sosyal geçer, hukuk geçer, diğer şeyler geçer. Ama Türkiye'de laiklik kelimesi, bu kelime dayanılarak partiler kapatıldı yani. Ya AK Parti de
tabii
bunlardan
canım,
birisiydi.
Uçurumun bir kenarından döndü 2008'de tabii. Laiklik, karşıt eylemlerin odağı olması münasebetiyle.
Evet.
Yani.
Anayasada bir madde. Dolayısıyla bu laiklik hakikaten nedir diye ya somut olarak orada tanımlanması lazım. Yani devletin din işlerine, dinin devlet işlerine karışmaması ne demekse onun daha netleştirilmesi gerekiyor belki. Yani herkesin %100 kabul edilecek bir tanıma ulaşmak mümkün değil zaten, ama bir uzlaşmanın olması önemli burada. Bunun benzeri şeyler var, maddeler var, kelimeler var. Anayasanın ruhu var. Anayasanın genel ruhuna baktığımızda da bunlarla karşılaşıyoruz. Sonuçta bu anayasanın içinde çıktığı ruh sivil bir ruh değil. Bu milletin iradesinden yükselen bir ruh değil. Bir askeri vesayetin gölgesi altında bir takım insanlar seçilmiş ve bu insanlara hazırlatılmış bir anayasadır bu. Biz de bize çizilen bu sınırları, bize dar gelen bu elbiseyi zaman zaman ne yapıyoruz? Bir kenarını çıkarıyoruz, bir terzi gibi biraz genişletiyoruz.
Evet.
Öbür tarafına yeni bir yama yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama sonuçta konsepti bize uymuyor yani, bizi temsil etmiyor. O nedenle bunun tamamen Türkiye'nin yeni nüfus düzeyine göre, Türkiye'nin dünya ile kurduğu yeni ilişki düzeyine göre, millet iradesinin artık sivil ve özgürce kendisini ifade ettiği bir duruma göre yeni bir anayasanın yapılması gerekir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerlendirmeleriniz için. İlk bölümde 17. yılında dünyanın en büyük terör hadiselerinden bir tanesi 11 Eylül saldırılarını ve tabii bu saldırıların sonrasında yaşananları, İslam dünyasına, özellikle Orta Doğu'da ödettirilen bedelleri geniş bir şekilde konuştuk. Bu bölümde ise bundan tam 38 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül darbesi ve bu darbe sonrasında yaşanan travmalar ve 12 Eylül darbe anayasasının yine bu topluma ödettiği bedeller, daha neler neler konuşmaya çalıştık bu kısa zaman dilimi içerisinde. Profesör Doktor Ergun Yıldırım hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Erkam Radyo'da bir Kırk Ambar programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı, huzurlu akşamlar diliyor. Yeni hicri yılınızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.